Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 70.
Her ikisi de fiziksel bakımla hiç ilgisi olmayan, ondan çok daha önemli bir sorunla da yakından ilgileniyordu. Agafya Mihailovna yakında ölen yaşlı birinden söz ederken şöyle diyordu. Tanrı'ya şükür kutsandı ve dinsel töreni çok güzel yapıldı. Tanrı hepimize böyle ölüm nasip etsin. Öte yandan Kitty de çamaşırları ve şuruplarıyla ilgilenmesinin dışında daha ilk günden kutsanması için hastayı kandırmaya çalıştı. Levin akşamları hastanın yanından ayrılıp kendi odasına çekilince başı önünde ne yapacağını bilmeden oturup kalıyordu. Ne akşam yemeğini, ne yatmayı, ne de herhangi bir şeyi düşünecek durumdaydı. Karısıyla bile konuşamıyor ve bundan utanç duyuyordu. Kitty ise tam tersine olağanüstü bir çaba harcıyordu. Akşam yemeğini getirtti, eşyaları kendisi çözdü, sinek öldürücü toz serptirmeyi unutmadan yatakların yapılmasına yardım etti. Erkekler savaştan önce çarpışmadan önce geçmişin onlara hazırladığı bütün değerlerini ortaya koyacakları son anlara doğru yaklaştıklarında, yaşamın o tehlikeli ve ciddi anlarında nasıl bir çabukluk ve heyecanla her şeyin olup bitmesini isterlerse, Kitty de öyle hareket ediyordu. Ellerinin arasında her şey çabucak oluveriyordu. Daha gece yarısı bile olmadan her şey öylesine düzenlenmiş, yola girmişti ki otel odası kendi evlerine benzemiş, yataklar hazırlanmış, fırçalar, taraklar ayna yerleştirilmiş, havlular ortaya çıkarılmıştı. Levin yemek yemeyi, uyumayı ve hatta konuşmayı bağışlanamaz bir şey olarak görüyor, her yaptığı ona uygunsuz geliyordu. Buna karşılık Kitty fırçaları yerleştiriyordu. Yaptığı işte insanı şaşırtan bir yan bulunmuyordu. Bununla birlikte yemek yiyemediler ve yatmaya karar vermeden önce uzun süre oturdular. Kitty yolculukta kullandığı aynanın önüne oturmuş, yumuşak ve hoş kokulu saçlarını tararken, "Onu yarın bedenine kutsal yağ sürdürmeye ikna ettiğime çok seviniyorum," dedi. Böyle bir törende hiç bulunmadım ama annemin bana anlattığına göre hastanın sağlığı için de dualar okunuyormuş. Levin karısının her tarak vuruşunda ensesine dökülen saçlarına bakarak, "Onun iyileşebileceğine inanıyor musun?" diye sordu. Kitty saçlarının altından kocasına bakarak, "Doktora sordum. Nikolay'ın 3 günden fazla yaşamayacağını söylüyor. Ama nereden bilsinler? Ama yine de onu ikna ettiğime seviniyorum," dedi. Sonra dinden her söz edişinde yüzünde beliren o kendine özgü kurnazca tavırla ekledi. Her şey olabilir. Nişanlıyken yaptıkları o konuşmadan bu yana hiçbir zaman din sorunlarını tartışmamışlardı. Ama Kitty yapılması gerekli bir şeyi kesinlikle yerine getirmek zorunda olduğu için her zaman kiliseye gidiyor ve dua ediyordu. Kocasının itiraf etmesine karşılık Kitty onun en az kendisi kadar hatta kendisinden daha iyi bir Hristiyan olduğuna inanıyor, o zaman söylemiş olduğu şeylerin tıpkı İngiliz işlemesiyle alay etmesi gibi bir şaka olduğunu düşünüyordu. "Evet, şu kadın Maria Nikolayevna bütün bunları beceremezdi," dedi Levin. "İtiraf edeyim, senin geldiğine çok seviniyorum. Öyle safsın ki." Kitty'nin elini tuttu ama öpmedi. Çünkü ölüm karşısında bu öpücük ona yakışıksız görünüyordu. Bir suçlu gibi onun parlak gözlerine bakarak sıktı. Kitty duyduğu hazdan kızaran yanaklarını saklamaya çalışmak için ellerini kaldırıp saçlarını topladıktan sonra ensesinde bir tokayla tuttururken, "Yalnız olsaydın çok acı çekerdin," dedi. "Hayır, o kadın bir şey bilmiyor. Bereket Soden'de çok şey öğrendim." "Orada da onun gibi çok hasta var mıydı?" "Daha kötüleri vardı. Onu artık gençliğindeki gibi görememek çok korkunç geliyor bana. Onun ne sevimli bir delikanlı olduğunu düşünemezsin bile. Ama o zamanlar onu anlayamıyordum." "Kitty, sana inanıyorum. Sana inanıyorum. Onunla dost olabilirdik," dedi. Söylediklerinden ürkerek kocasına baktı, gözlerine yaş hücum etti. "Olabilirdiniz," dedi Levin üzgün üzgün. "Gerçekten de o bu dünyadan biri değil, denilen insanlardandı. Ama önümüzde daha pek çok gün olduğunu unutmayalım. Saatine baktıktan sonra yatmalıyız," dedi. Ertesi gün Kudas ayininde hastaya şaraplı ekmek verildi, kutsal yağ sürüldü. Ayin sırasında Nikolay Levin'in ateşli ateşli yakardı. Örtüyle örtülmüş bir masanın üzerine konan bir ikona dikilmiş iri gözlerinde tutkulu, umut dolu bir yakarış okunuyordu. Larry bunu görünce dehşete kapıldı. Çünkü bu ateşli yakarış ve bu umudun Nikolay'ın çok sevdiği yaşamdan ayrılacağı anı çok zorlaştıracağını biliyordu. Larry'nin ağabeyin ne düşündüğünü anlayabilecek kadar iyi tanıyordu. Nikolay'ın inansız olmasının, inansız yaşamanın ona daha kolay geldiğinden değil, dünyanın bilimsel olarak algılanmasının gittikçe dinsel inançları yok etmesinden kaynaklandığını biliyordu. Bu yüzden de bu dine dönüşün hiçbir mantıksal ve normal yanı yoktu. Yalnızca tükenmeyen bir iyileşme umudundan ileri geliyordu. Levin, Kitty'nin duymuş olduğu iyileşme öykülerini anlatarak bu umudu güçlendirdiğinin de farkındaydı. Levin bütün bunları biliyor ve bu umut dolu ve yalvaran bakışlara, haç çıkarmak için harcadığı çaba yüzünden kırışmış alnına, bir deri bir kemik kalmış omuzlara, Tanrı'nın kendine vermesi için yalvardığı yaşamı artık içine sığdıramayan o hırıltılı boş göğsüne doğru zorla kaldırdığı bu zayıf eli görmeye dayanamıyordu. Levin tören sırasında çok inansız olsa da binlerce kez yapmış olduğu şeyi yaptı. Tanrı'ya yönelerek, "Eğer varsan bu adamı iyileştir. Böylece her ikimizi de kurtarmış olursun," diyordu durmadan. Yağ suyunu ayininden sonra hasta birden kendini daha iyi hissetti. Bir saat boyunca bir kez bile öksürmedi. Gülümsüyor, Kitty'nin elini şükran gözyaşları içinde öpüyor, daha iyi olduğunu söylüyordu. Acı çekmiyordu. İştahı ve gücü artmıştı. Çorbasını getirdiklerinde kendi kendine doğruldu ve pirzola istedi. Durum ne kadar umutsuz ve iyileşmesi ne kadar olanaksız olursa olsun, Kitty ve Levin bu bir saati yanılmış olabilecekleri korkusu ve umuduyla heyecan içinde geçirdiler. Daha iyi mi? Evet, daha iyi. Hayret! Şaşılacak bir şey yok bunda. Ama yine de daha iyi, diye fısıldaşıyorlardı gülümseyerek. Bu yanılsama kısa sürdü. Hasta uykuya kaldı. Ama yarım saat sonra bir öksürük nöbetiyle uyandı. Çevresindekilerin tüm umutları bir anda yok oluverdi. Hastanın çektiği acının gerçekliği, Levin'in, Kitty'nin ve zavallı Nikolay'ın bile tüm umutlarını yok etmişti. Hasta yarım saat önceki umudunu unutarak, hatta bundan utanç duyarak, rahat soluk almak için iyot istedi. Kendisine üstü delikli kağıtla örtülü küçük bir şişe getirdiler. Levin şişeyi ağabeyine uzattı. Hastanın bedenine kutsal yağ sürülürken ikona diktiği umut dolu, tutkulu bakışları bu kez şişeye dikilmişti. Hasta bu şişeden doktorun iyot buharlarını içine çekmenin mucizevi iyileştirici etkisi konusunda söylediklerinin gerçekleşmesini bekliyordu. Levin doktorun sözlerini doğrularken Nikolay çevresine bakınarak "Kitty burada değil mi?" diye hırladı. "Yok mu? O zaman konuşabilirim. Bu komediyi onun hatırı için oynadım. Öyle iyi ki. Ama ne sen ne de ben kendimizi aldatabiliriz." "İşte benim inandığım bu," dedi. Kemikle eliyle şişeyi sıkıp iyotu içine çekti. Akşam saat 8'e doğru Levin'le karısı odalarında çay içerlerken Maria Nikolayevna soluk soluğa koşarak geldi. Yüzü sapsarıydı ve dudakları titriyordu. "Ölüyor," diye kekeledi. "Korkarım, şu anda ölüyor." İkisi birden hastanın yanına koştular. Hasta bir kolunun üzerinde doğrulmuş, sırtını ve başını eğmiş oturuyordu. Levin biraz durduktan sonra, "Ne hissediyorsun?" diye yavaşça sordu. "Gidiyorum galiba," dedi Nikolay güçlükle. Sesleri göğsünden çıkıyor gibiydi ama sözleri açıkça anlaşılıyordu. Başını kaldırmadan gözlerini yüzünü göremediği kardeşinden yana çevirdi. "Katya, çekil git," diye ekledi. Levin ayağa kalktı, karısına emredercesine çıkmasını söyledi. "Ben gidiyorum artık," dedi hasta yeniden. Levin bir şeyler söylemiş olmak için, "Neden böyle şeyler düşünüyorsun?" diye sordu. Hasta sanki bu söz hoşuna gidiyormuş gibi yineledi. "Çünkü gidiyorum da ondan, bitti artık." Maria Nikolayevna yatağa yaklaştı. "Yatsanız daha iyi olacak," dedi. "Yakında yatacağım, öleceğim," dedi öfkeli bir alayla. "Madem istiyorsunuz beni yatırın." Levin ağabeyini sırtüstü yatırdı, kendisi de yanına oturdu. Hiç kımıldamadan yüzüne baktı. Ölmekte olan adam gözleri kapalı yatıyordu. Ama alnındaki kaslar, ara sıra bir şeyi derin derin düşünen bir insanınkiler gibi seyiriyordu. Lenny önünde olmadan ağabeyinin içinden neler geçirdiğini anlamaya çalışıyordu. Ama ne kadar düşünürse düşünsün, ağabeyinin ciddi ve sakin yüzünden, kaslarının ve kaşlarının kımıldamasından yalnızca kendisi için hala karanlık olan bazı gizleri, gittikçe daha büyük bir açıklıkla anlamakta olduğundan başka bir şeyi anlayamadı. Evet, evet öyle, dedi hasta yavaşça. Durun. Yeniden sustu. Birden sustu, sanki kendisi için her şey kararlaştırılmış gibi sakin sakin. Öyle, dedi, ey tanrım. Sonra derin derin iç çekti. Maria Nikolayevna onun ayaklarına dokundu. Soğuyorlar, dedi. Hasta uzun süre Levin'e öyle gelmişti, kımıldamadan yattı. Ama hala canlıydı ve ara sıra soluk aldığı duyuluyordu. Levin düşüncelerinin yoğunluğu yüzünden yorgun düşmüştü. Ne kadar düşünürse düşünsün, ağabeyini anlayamayacağını ve Nikolay'ın onu çoktan geride bıraktığını hissediyordu. Levin'in artık ölümü düşünmeye gücü kalmamıştı. Elinde olmadan bundan sonra yapacağı şeyleri, ağabeyinin gözlerini kapamayı, giydirmeyi, tabut ısmarlamayı düşünüyordu. İşin tuhafı kendini çok duygusuz hissediyor, ne acı duyuyor ne de üzülüyordu. Ağabeyine de acıdığı yoktu artık. O anda hissettiği tek şey kendisinde bulunmayan ama ölmekte olan adamda bulunan inanca karşı hissettiği kıskançlıktı. Uzun süre yatağının yanında sonun gelmesini bekleyerek durdu ama beklediği son bir türlü gelmiyordu. Kapı açıldı, Kitty göründü. Levin onun içeri girmesine engel olmak için ayağa kalktı. O anda hasta kımıldadı. Elini uzatarak, gitme dedi. Levin onun elini tuttu ve karısına çekilmesini işaret etti. Levin ölmekte olan ağabeyinin elini tutarak yarım saat, bir saat, ardından bir saat daha bekledi. Şimdi ölümü hiç düşünmüyordu artık. Yandaki odada giyinen Kitty'nin ne yaptığını, doktorun bir evi olup olmadığını düşünüyordu. Acıkmıştı ve uykusu gelmişti. Hastanın ayaklarını ellemek için elini yavaşça çekti ama hasta soluk alıyordu hala. Levin dışarı çıkmak için ayaklarının ucuna basarak kalkmayı denedi ama hasta yeniden kımıldadı. Gitme diye yineledi. Gün ağardı, hastanın durumu hep aynıydı. Levin ölmekte olan adama bakmadan elini yavaşça çekti ve odasına gidip uyudu. Uyandığında ağabeyinin beklediği ölüm haberi yerine hastanın kendine geldiğini öğrendi. Hasta yine yatağına oturmuş, öksürüp duruyordu. Yemek istemişti. Yeniden iyileşeceğini söylüyor, eskisinden daha öfkeli, daha kırıcı görünüyordu. Hiç kimse, ne kardeşi ne de Kitty onu yatıştırabildi. Herkese kızıyor, ağzına geleni söylüyor, herkesi suçluyor ve Moskova'dan ünlü bir doktoru istiyordu. Durumuyla ilgili her soruya öfkeli ve sistemli bir ses tonuyla dayanılamayacak kadar çok acı çektiğini söylüyordu. Zavallıcık gerçekten de özellikle iyileşmesi olanaksız yaralar yüzünden gittikçe daha çok acı çekiyor, çevresindekilere durmadan kızıyor, onlara her şey için özellikle de Moskova'dan büyük doktoru getirtmedikleri için sitem ediyordu. Kitty onun acılarını hafifletmek, yatıştırmak için elinden gelen her şeyi yapıyor ama tüm çabaları sonuçsuz kalıyordu. Levin, Kitty kabul etmek istemese de onun bedence ve ruhsal olarak acı çektiğini fark etti. Ölümünün yaklaşmış olması yüzünden hepsinde uyanan acıma duygusu, o gece Nikolay kardeşini başucuna çağırınca yok oluvermişti. Tümü de kaçınılmaz sonun geldiğini biliyor, hastanın yarı ölü olduğunu biliyor ve tümü de bu sonun bir an önce gelmesini diliyordu. Ama böyle istemelerine karşılık hastaya şuruplarını, ilaçlarını vermeyi, doktoru çağırtmak için adam yollamayı, onu ve kendilerini aldatmayı sürdürüyorlardı. Korkunç, pis ve iğrenç bir yalanın kucağında, ikiyüzlü bir ortamda yaşıyorlardı. Levin, huyu ve ölmekte olan adama duyduğu sevgi yüzünden bunu ötekilerden daha şiddetli hissediyordu. Ağabeylerini uzun zamandır barıştırma özlemiyle yanan Levin, en azından ölümden önce Sergey Ivanoviç'e mektup yazmıştı. Aldığı yanıtı hastaya okudu. Sergey Ivanoviç gelemeyeceğini yazıyor ama çok dokunaklı sözlerle kardeşinden özür diliyordu. Hasta sesini çıkarmadı. Ona ne yazmam gerekir diye sordu Levin. Ona gücenmedin sanırım. Nikolay sinirli bir tavırla. Hayır, hiç de değil dedi. Ona bana doktor yollamasını yaz. Korkunç üç gün daha geçti. Hastanın durumu aynıydı. ona yaklaşan herkesin, otel uşağının, otel sahibinin, otelde kalanların, doktorun, Maria Nikolaevna'nın, Levin'in ve Kitty'nin bir tek istekleri vardı yalnızca: ölmesi.
Ayrım sonu.